Ayrım 7.
Otomobil işini yapan muhasebeci bir duysa beni kandırmaya çalışma. Sen duydun mu bir adamın durup dururken? Duydum, gazete yazıyordu. Gazete dediniz de aklıma geldi. Nermin yemeğe bekler beni müsaadenizle. Espri yaparak kurtulamazsın, koltukta söz verdin. Vazgeçiyorum. Bütün insanlığın önünde eğilerek özür diliyorum. Beni yanlışlıkla çıkardılar sahneye. Ben yoldan geçen, bütün sorumluluk sende. Hayır değil. Benden paso. Çocuk da daha 6 yaşını doldurmadı biletçi amcası. Evet, çocuklar da bekliyor. Paramı geri istiyorum. Yanlış filme gelmişim. Görüyorsun, benim gibi rezil bir insandan hayır gelmez. Ölü evinde oturmuş. Yataktan fırlayarak kalktı, pencerenin önüne gitti. Perdeyi aralayarak dışarı baktı. Pis bir aralık. Hemen yanında birbirinin üstüne yığılmış evler. Az gökyüzü. Sen o kadar yıl oku, didin, mektebini bitir, sonra çöplük gibi bir yere bak. İnsan ruhu. Efendim? Hayır. Çıkıp gitmeliyim bu odadan. Gel bizde kal dedim. Karın istemez dedi. Karıyı boş ver dedim. Benim derdim başka dedi. Bir gelseydi. Ben de fazla ısrar etmedim galiba. Böyle olacağını... Efendim? Batsın efendin seni. Ne olur çıkıp gidelim buradan. Biraz anlayışlı ol. 10.000 peşin vereceğim bugünlerde. Biraz dişimi sıkmam gerekiyor. Olmaz. Bu işe tayin edildiniz. İstifası yoktur askerlik gibi. Bütün hayatımı ayaklarının altına seriyorum. İncele beni. Çüreğe çıkarırsın biraz insaflıysam. Peki. Allah canımı alsın, kötü niyetim yok. Peki, anladık. Okuyacağız. Söylenerek yatağa oturdu. Kağıtları telaşla divana yaydı. Ne yapmalı? Ne yapmalı? İşte burada ne yapmalı? Buldum işte. Buyur oku. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Bugüne kadar sürdürdüğüm gibi çevremdeki kişilerin davranış ve tutumlarını bilinçsiz bir aldırmazlıkla benimseyerek bu renksiz, kokusuz varlıkla yetinmeli mi, yoksa başkalarından farklı olan, başkalarının istediğinden çok farklı, köklü bir eylem isteyen gerçek bir insan gibi bu miskin varlığı kökten değiştirmeli mi? En basit sorunların çözümünde bile bocalayan, bu sözde devrimci gölgeyi hiç düzeltmeden, biraz olsun çeki düzen vermeden, amaç edindiğimiz ülküleri gerçekleştirmek için hemen kavganın ortasına atıverelim mi? Kendini yönetmeyi beceremeyen kişileri, toplumları yönetmek, onlara yeni yollar göstermek için hemen başa geçirelim mi? Yoksa toplu eylemlerde kütlelerin başına bela olan zayıf kişilikleri önce sert ve sıkı bir sınavdan mı geçirmeli? Ben kendimi yeterli görmüyorum. Ne için yeterli? Her şey için. Topluluğun eylemine engel olabilecek sorunlarımı çözmeden, onu güdebilecek sorunlarımı çözmeden, onu güdebilecek güçte olmadığımı seziyorum. Başkalarına söyleyecek bir sözüm olabilmesi için önce kendime söz geçirmem gerektiğini inanıyorum. Bana bugün ne yapmalı diye soracak olurlarsa ancak önce kendini düzeltmelisin diyebilirim. Bir temel ilkeden yola çıkmak gerekirse bu temel ilke ancak şu olabilir. Kendini çözemeyen kişi kendi dışında hiçbir sorunu çözemez. Ne yapmalı? Bu soruya hemen bir karşılık bulmak istenirse elbette salt aklın verisiyle ya da oradan buradan derlenmiş bir iki düşüncenin bileşimiyle bazı geçici çareler ortaya atılabilir. İnsan ilk bakışta bu geçici çarelerin kendi buluşu olduğunu sanabilir. Oysa örneğin salt aklın verisi diye nitelendirilen kavramın biraz incelenmesi, bunun çoğunlukla toplumun etkisiyle elde edilen kalıplar olduğunu gösterecektir. Salt aklın verileri, insanı gevşetmeye fırsat vermeyen amansız bir çalışmanın zorunluluğunu itebilir. Oblomovluk ve eğlence düşkünlüğü, dünyada eşi görülmemiş bir baskıyla yok edilmek istenebilir. Bütün kişisel bunalımlar, ucuz yaşantılara dönüşle ilgili bütün buhranlar birer birer sindirilmek istenebilir. Herkes zaaflarını gizleyerek yalnız güçlerini ortaya koyar. İşte görünüşte toplumsal eylemi geliştirmek, ileriye götürmek için salt akılla bulunduğu sanılan ve her çeşit eylem için kaçınılmaz ilkeler olarak ortaya atılan bu temel davranışlarda bile kişinin ve çürümüş toplumun değiştirmek istemedikleri öz varlıklarını bilinçsizce koruma isteminin gizli baskılarını arayacaksın. Bilimsel bir kuşkuyla önce bütün zaaflarını çekinmeden ortaya atacaksın. Olmadık bir yerde ortaya çıkmalarını önleyecek ve toplumsal eylemdeki ortaklarını umutsuzluğa düşürmekten böylece kurtulacaksın. Karşılıklı güven ve dayanışma ancak böyle bir sorunun varlığını duyduktan sonra söz konusu olabilir. Fakat bütün bu sorunlarını yalnız başına çözeceksin. Bunalımlarını, komplekslerini ve buhranlarını birlikte çalışacağın insanlara iletmeyeceksin. Kurulacak örgütü bir düşkünler evine çevirmeye kimsenin hakkı yoktur. Birleşecek kişiler önce birleşecek güçte olmalıdırlar, önce bu duruma gelmelidirler. Onlar yeni düzenler kurmak ve ilerlemek için birleşeceklerdir. Körle kötürümün yoldaşlığı gibi bir iş için değil. Kendi sorunlarını çözemeyen bir kişinin kusurlarının acısını başkalarına çektirmeye hakkı yoktur. Yalnız kişisel sorunları tek başına çözme eylemini de gereksiz bir aşırılığa götürmemelidir insan. Büyük örgütlerin kurulmasından önce küçük örgütler oluşurken kişi çevresinden kendini bütünüyle soyutlayamayacaktır. Kişisel sorunlarını çözerken başkalarından da bir bakıma yararlanacaktır. Yani bazı insanlarla genel ilişkiler kuracak, onlarla birleşecektir. Ne var ki bu birleşme büyük örgütlerden farklı bir biçimde olacaktır. Böylece küçük bir çekirdeğin aşağıdaki ayrıcı özellikleri belirecektir. 1. Birleşenlerin sayısı az olacaktır. 2. Bu topluluk gelişmeyi amaç edinmeyecektir. Kendiliğinden bir artma olursa bu artış da engellenmeyecektir. 3. Kişiler bu birliğe zaaflarını ve güçlerini koyarak gireceklerdir. Zaaf konusunda aşırılığa kapılmamak gerekir. 4. Kişiler en küçük ayrıntılara kadar anlaşılabilecek insanlar olmalıdır. Yani büyük karakter farkları göstermeyen ve yakın bir ilişki kurabilecek kadar birbirini seven ve birbirine güvenen kişiler bir araya gelmelidir. 5. O güne kadarki gelişmeleriyle nitelikleri bakımından birbirlerine yakın olan insanlar böyle bir eyleme girmelidir. Büyük örgütlerde zorunlu bir sınıflama olacağından bu şart yalnız küçük birliklerin özelliğidir. Bu özellikler küçük topluluğumuzdaki ilişkilerin sıkı ve karmaşık bir biçimde oluşacağını göstermektedir. Burada kişi kendini ve topluluğu aynı anda geliştirecektir. Birlikte gelişmeyi sağlamak için her toplulukta ve ortak eylemde gerekli gördüğüm şartları şöyle özetleyebilirim. 1. Her birey bütün toplu çalışmalara aynı oranda katılmalıdır. 2. Bireyler birbirinin iyi niyeti ve gücünden kuşku duymamalıdır. 3. Her birey kendi ilerlemesi kadar karşısındakinin gelişmesinden de sorumlu olmalıdır. Yani zincirleme bir sorumluluk ilkesi benimsenmelidir. Bu topluluğun gelişmesinde en önemli etkenlerden biri, belki de en önemlisi, bireyin toplu eylem dışındaki yaşantısını nasıl düzenleyeceğidir. Bu yaşantıyı ikiye ayırabiliriz. 1. Bireyin temel ülküsü dışındaki yaşantısı. 2. Toplu çalışmalar için gerekli oluşumu kazanmak amacıyla sürdüreceği yaşantı. 1. Temel ülkü dışında, yani ekmek kavgası için tutulacak yol. Ekmeğini kazanırken bireyin yapacağı işler onu bazı ilişkiler kurmak zorunda bırakacaktır. Bu ilişkilerde işinin dışında devam edecek herhangi bir eylemden kaçınmalıdır birey. İş arkadaşlarıyla gerçek bir dostluk kurmaktan kesinlikle sakınmalıdır. Yalnız bunu yaparken çevreyle ilişkilerini aksatmayacak, bu geçici arkadaşlarında kendisine karşı dargınlık, kuşku ve kızgınlık yaratmamaya çalışacaktır. Çevresindeki kişilerin düşmanlığını kazanmadan ölçülü bir yakınlık kurmalıdır onlarla. Birey en basit ihtiyaçlarını gidermekte elbette bağımsızdır. Fakat aşırı tutkuların, kumar, içki ve fazla eğlence gibi bir yana bırakılması ve bunların bir alışkanlık olmaktan çıkarılması gereklidir. Bu çeşit tutkular özellikle umutsuz günlerde bireyin yakasını bırakmaz. Umutlu günlerde kurtulmalıdır birey onlardan. 2. Toplu çalışmalar için tek başına yapılacak çalışmalar. Bireyin tek başına kaldığı zaman kendisini oluşturmak için yapacağı çalışmalar ne yapmalı sorununun önemli bir bölümüdür. Kendi değerini eksiksiz bilen ve her an bu değeri yeni şartların ışığında eleştirebilen bir kişi ne yapmalı diye bocalamaz. Düzenli bir çalışma düzeyine girebilmek için 3 temel sorunu çözümlemek gerekir. A. Kendini iyi tanımak. İnsan en çok kendiyle ilgilenir ama bu ilgi bir yönteme dayanmaz ve kendini tanıma sorunu bilimsel bir yolla çözümlenmezse sonsuz bunalımlar karanlığa düşer birey. Değerini tam bilmeyen kişi gereksiz yakınmalarla gün geçtikçe daha da bozulur ve çürüyüp gider. Kişisel değeri büyütmek de küçültmek de aynı derecede zararlıdır. Yola çıkmadan önce altından kalkamayacakları bir yükün altına girenler daha işin başında ezilip kaybolurlar. Gerçek değerinin çok azını ortaya koyanlar da kısa zamanda tembelleşip bir işe yaramazlar. Kendini tanıma sorununun çözümünde Descartes'in bilime uyguladığı kuşkuculuğu kullanabiliriz. Bütün değerlerimizi önce yok sayarak işe başlamalıyız. Kişisel değer saydığımız şeylerin toplumun baskısıyla edinilmiş sahte nitelikler olabileceğini de hiçbir zaman akıldan çıkarmamalıyız. Örneğin soyut ahlak kavramlarını ele alalım. Namus, iyilik, iş ahlakı gibi her toplumun temel dayanakları sayılan kavramlar vardır. Bu kavramların her toplum için aynı olduğu ve bunlarla ilgili kurallara her toplumda uyulması gerektiği belirtilmiştir bizlere. Biz ancak kendi özlediğimiz toplumda uymalıyız bu kurallara. Onlar ise şartlar ne olursa olsun toplumu ayakta tutmak için bizi soyut kavramlarla uyutmaya çalışırlar. Ben sadece namuslu olmak övünen kişiyi adamdan saymıyorum. Toplumu iyiye, güzele götürmek için kendi gibi namuslu insanlarla birlikte bir çaba harcamamışsa, çevresindeki uygunsuz gidişe baş kaldırmamışsa o kişi namussuzdur benim için. Benim de değerlerimin arasında bu çeşit nitelikler karışmışsa atmalıyım onları. Onlarla övünmemeliyim. Bu nitelikler amacımı gerçekleştirirken bana zararlı bile olabilir. Gerekirse bir ülke uğruna hırsızlık da yapmaz mı insan? Kendi aramızdaki ilişkilerde ahlaklı olmamalı demek istemiyorum. Bize bu çeşit iftiralar atılmamalı. Fakat onların düzenini korumak için gerekli olan böyle sahte değerlere de hiç önem vermeyelim. B. Kendini eleştirmek. Bu deyimle batılıların otokritik dediği soruna eğilmek istiyorum. Yukarıda söylediklerim bir otokritik sayılabilirse de ben otokritiği daha çok bir eylem için varsayıyorum. Bir eylemden sonra o eylemin birey açısından değerlendirilmesidir otokritik diyorum. kendini eleştirmenin kendinden yakınma çerçevesinden de çıkması gereklidir diye düşünüyorum. C. Dış etkenlerin uyutucu durgunluğuna kapılmamak. Ülkemiz bugün için durgun bir toplum düzeni içindedir ve insanı toplumsal çalışmalara itecek bir dış etkenin yok olduğu söylenebilir. Peki ne yapalım o halde? Olayların bizi hazırlıksız yakalamasına fırsat mı verelim? Yoksa tehlikesiz çalışmalarla o zamana kadar kendimizi avutalım mı? Bence hemen köklü bir çalışma dönemine girelim. Ben de bu satırları yazar yazmaz söylediklerimi uygulamaya girişeceğim hemen. Daha fazla oyalanmayayım. Müsaadenizle. Canım Selim, nasıl çırpınmışsın bir yere tutunmak için? Burhanların ortasında neler hissetmişsin? Onlara okuyamamışsındır bu yazıyı. Çizgili bir defterden koparılmış kağıtlara yazılmış 8 sayfa. Alay ederdi bu satırları okusaydı Burhan. Neden dövmedin bu herifi? Elimden nasıl kaçırdım? Bir de adresini aldım üstelik. Ben aşağılık sahtekarım biriyim. Kendime bile sahtekarlık ediyorum, dolandırıyorum kendimi. Duvarı yumrukladı, elini acıttı. Daha beter ol, sahtekar ruh. Ne diyordu bu herif Selim için? Koltukta otururken kulağına gelen sözleri hatırladım. Bu toplumla ilişkisini kaybetmiş, yaptığı işe ve yaşadığı düzene yabancılaşmışmış. Tersini ispat edeceğim, hepinize göstereceğim. Müzeyyen Hanım'ın basitliğinden sıkıldığını gösteren belli belirsiz bir ifade vardı Burhan'ın yüzünde. İşte o sırada dövmeliydim. Hayır, önce o saldırmalıydı. Pek de çelimsiz değildi. Girişmez kavgaya. Durum uygun bir söz eder. Sen ayılığınla kalırsın. Bütün kitaplar, nazariyeler ondan yana. Hepinizin sahteliğini yüzünüze vuracağım. Kağıtlara saldırdı yeniden. Bir kağıt çekti durdu. Neden yok etmedi acaba ne yapmalıyı? Oysa ne kadar utanmıştır yıllar sonra tekrar okuduğu zaman. Bizim zabıtlara da eklemedi. Getiririm dedi. Getirmedi. Burhan'ın gözleriyle değil de kendi gözleriyle görebilseydi. Gene de atamamış. Hiçbir şeyini atamazdı nedense. Okumaya başladı. Gelemeyeceğini söylemişti. Ben de 8'de evden çıktım. Canım çok sıkılıyordu. Bir tramvaya binip Beyoğlu'na gittim. Saray sinemasının önünden geçerken birden onu sinemanın dış kapısında gördüm. Beni görünce yüzünde hafif bir rahatsızlık ve sıkılma izi belirdi. Ben de ne hayaller kurmuştum. Ne haber dedim sıkılarak. Sana söylediğim ders işi olmadı. Ben de sıkıldım evde dedi yüzünü buruşturarak. Bana uğrasaydın dedim. Biraz sinirli bir sesle evde olacağını tahmin etmedim dedi. Yok öyle söyledim işte. Şimdi de ben onun yerine rahatsız oluyordum. Birini bekliyorum dedi. Yolda gördüm de sen tanımazsın. Benden sıkılır onunla diye düşündüm. Hadi eyvallah dedim. Ben seni ararım dedi aceleyle. Onun da çok üstüne varmıştım herkese yaptığım gibi. Benim de hiç kimseyle olmak istemediğim anlar yok muydu? İçimden ona hak verdim. Kendime yükledim suç her zaman olduğu gibi. Birini yeni tanıyınca nefes aldırmadan yükleniyordum üstüne. Herkes benim gibi buhranlı değildi. Bu düşüncelerim o zamanki durumumu yazı burada bitiyordu. Sayfanın altında bir iki karikatür çizilmiş, yanına da güllerle süslü sıkıntı yazılmıştı. Daha aşağıda tek harfler ve 7 kere alt alta yazılmış bir cümle vardı. Gordium, neden kördüğüm? Başka bir kağıt çekti yığından. Bu sayfa başlıklıydı. Çok iyi bilinmesi gereken filozof ve edebiyatçılar. Satırlar sayfanın ortasında küçük bir yere yazılmıştı. Søren Kierkegaard, Oswald Spengler, Franz Kafka, Friedrich Nietzsche. The Tragic Aspect. Kağıtların arasından küçük sarı kartonlar düştü. Üstlerine daktiloyla birer satır yazılmış kartlar. Turgut gülümseyerek, beylik cevap kartonlarım benim dedi. Bunları da saklamış. Her kart için ancak bir cümle sığacak büyüklükteydi. Turgut sıkıntılı olduğu zamanlar sorulara cevap vermez bu kartlardan birini uzatırdı. Daha gelmedi, bir de kantine bak, bugün yeni fıkra yok, ben ne bileyim ulan, en çok kullanılan kart. İğneyle tutturulmuş bir tomar, iktisat notları. Birinci bölüm, üretim ve üretim araçları. Turgut tomarı yatağa bıraktı. Ders notlarından sayfalar, felsefe hakkında, Shakespeare ve Hamlet üzerine bir Türk gencinin düşünceleri, hepsi bir arada. Son kağıdı aldı. To be or not to be, yaşamak mı, ölmek mi yerine, olmak ya da olmamak şeklinde çevrilmeliydi. Yazar burada to be ile bütün olumlu eylemleri, not to be ile de bütün olumsuz eylemleri ifade etmek istiyor. Bunu olumlu eylemlerden sadece biri olan yaşamak ve olumsuz. Turgut bu yazıyı da okuyamadı. Kağıdı elinde sallamaya başladı. Şarkısı yarıda kaldı. Aklı da karıda kaldı. Kağıdı çevirip arkasına baktı. Sık yazılmış satırlar. Ortasından okumaya başladı. Araştırma gücüyle yola çıkan insanın bugün kendi çözemese de yarınki kuşaklara miras bırakacağı meselelerle uğraşmaması, ardından belgeler bırakmaması ne kadar yazık. A kasabasına 2 aylık bir iş için gitmiştim. Orada otelin lokantasında rastladığım garip bakışlı bir adam, Türkiye'de çok sayıda monografi yazılması gerekli demişti. Ben yemek yerken hiçbir şey yapmadan yanımdaki masada oturuyordu. Bana bakıyordu. Birden yüzüme bakıp gülümsedi. Onu nereden tanıdığımı bulamadım bir türlü. Gene de masasına gittim. O kadar yalnızdım ki. Uzun uzun konuştuk. Bir işle severek uğraşan her insan özentiye kapılmadan karşılaştığı güçlükleri, uyguladığı metotları ve görüşlerini yazmalı. Düşünün bir kere. Çeşitli konularda böyle binlerce monografi yazılmış olsa. Konuşma tarzı bana çocukluk yıllarımın olumsuzluk meleği Nihat abiyi hatırlattı. Nihat abiden bir yerde muhakkak bahsetmeliyim. Turgut saatine baktı. Yavaşça yataktan kalktı. Kağıtları topladı, çekmeceye yerleştirdi. Çekmeceyi kilitledi, anahtarını kütüphanenin üstünde duran bir vazonun içine attı. Perdeyi kapadı. Gene geleceğim. Evden çıkarken Müzeyyen Hanım'a üzülmeyin, gene geleceğim dedi. 7. Turgut önünde durduğu uzun iki katlı binaya yorgun gözlerle baktı. Yataklı vagonda pek iyi uyuyamamıştı. Otele gidip biraz yatsam. Öğleden sonra gelsem mi? Hayır, bu sıcakta öğleden sonra kimseyi bulamam. Binaya tekrar baktı. Pencereler, pencereler. Kül rengi, kül rengi, serpme sıva. Ağır ve çiçek bozuğu kütle, keskin Ankara güneşi çirkinliği kuvvetlendiriyor. Nasıl kaldıralım bu yığınları ortadan? Hakkınız yoktu buna, bizi zevksizliğinize mahkum etmeye. Pürüzlü kütleye isteksizlikle baktı. İçeriye girsem mi? Girme diyor büyük kapı. Girme, yutarım seni. Yut bakalım. İstediğimi koparacağım senden. Vız gelir bana hademeleriniz, evrak ve kayıt odanız. Bekleyin şimdi gelir efendimleriniz. Vız gelir bana de Gaulle hakkında yorumlarınız. İkinci katta, sağa sapmayın, sola sapın. Koridorda soldan ikinci kapı. Kılığımı iyi buldu da bana hemşerim demedi neyse. Ne demiş Cenab-ı Şahabettin? Güzel bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubu. Fecr-i ati, fecaati. Teknisyenler odasının kapısını vurdu. Neden kapıyı vuruyorsunuz? İçeride gizli bir iş mi görüyorlar? Affedersiniz, Süleyman Kargı ile görüşebilir miyim? Genç ve yorgun memur anlamaz gözlerle suratına baktı. Dokuzunda kocamış. Kim? Ne istiyorsunuz? İsmi tekrar etti. Yok beyim, burada böyle biri. Yandaki masada oturan memur atıldı. Kim dediniz? Süleyman Kargı. Eski kadrodan olmasın. 2 yıl önce bu şubenin elemanları değişti de. Turgut yeni ihtimallerin yorgunluğunu duydu içinde. Bilmiyorum dedi. 2 yıldır buraya Süleyman diye biri gelmedi. Yalnız yazı işlerinde Süleyman diye bir memur var ama onun da soyadı Yurttut. O olmasın sakın. Nasıl olur? İsteksiz bir sesle hayır değil dedi. Öyleyse yok. İşte o da başını çevirdi. İnsanı ortada bırakırlar. Memur onu hemen unutmuştu. Karşısındaki taşeron kılıklı adamı paylıyordu. Sen daha demirlerin hepsini koymamışsın ki betonu dökeyim diye sızlanıp duruyorsun. 2 gün evvel ben uğradım şantiyeye. Sen yoktun. Beyefendi, taksi tuttum, kapıda bekliyor. 5 dakikada gider geliriz vallahi. Bizim dert ortakları. Ben bilmez miyim bu saatte trafiği? Bu sıcakta gidemem şimdi. Sabah erken gelseydin. Turgut yaşlı suratlı genç adama, acaba eski kadrodakileri tanıyan biri var mı dairede diye soracak oldu. Bilmem. Önüne eğildi. Toprak Spor Altındağ 1-0 koydu. Yazı işlerine gitmeli. Evrak memurları buranın eskisidir. Onlar belki bilirler. Patronun işine koşarım olmazsa. Adam öğleden sonra gel dedi ama belli olmaz. Bir kat aşağı inin. Girişin hemen yanında. Süleyman Kargı. Süleyman Kargı. Bilmeliyim muhakkak. 4-5 sene önce mi dediniz? Hangi 4-5 sene beyefendi? 2 ay sonra tam 17 sene bitiyor. Teknisyen dediniz. Sizin yanınızda mı çalışmıştı? Hayır, çalışmadı. Özel bir iş için arıyorum. Evet, teknisyen demiştiniz. O zamanki tabiriyle fen memuru. Selim Işık çalışırken bu dairedeymiş. Aynı odada bulunuyorlarmış. Hatırladınız mı Asteğmen, yedek Asteğmen Selim Işık? Uzun boylu, zayıfçı, siyah saçlı. Onları bilemeyeceğim işte. Her yıl gelirler. Bir sürü Asteğmen. Az da kalırlar. Biliyorsunuz canım, siz de askerlik yapmışsınızdır. Gözlerini çelik dolaba dikti. Sağ olsun Refik Sorgan Albay. O zaman binbaşıydı. Sizden iyi olmasın, çok iyi adamdır. Allah selamet versin. Bir gün dayanamadı. Bu Asteğmenler nerede diye bir bağırış bağırdı koridorda. Hepimiz odalarımızdan fırladık. Bu kadar ivedi iş varken nereye gidiyor bunlar diye tepiniyordu. Fen memuru biri vardı. Fen memuru dediniz de aklıma geldi. Uzun kır saçlı biri. Başını kapıdan çıkarıp vazifedeler binbaşım dedi. Ben vazife mazife bilmem. Yarın sabah hepsini istiyorum. Allah sizi inandırsın. Ertesi sabah hepsi gelince değil masa oturacak iskemle bulamadı çocuklar. Bir kısmı ayakta kaldı. Öğleye kadar koridorda dolaştılar. Kapıların önüne dikilip durdular. Refik binbaşı geçerken hepsi korkuyla odalara sığınıyordu. Ayakta, ellerinde evraklar. Biz hiçbir şey olmamış gibi. Dur yahu, bu uzun saçlı fen memuru senin aradığın adam olmasın? Tamam, elbette. Anlayışla gülümsedi. Süleyman Kargı tabii. Feylesof Süleyman. Nereden nereye? Feylesof Süleyman derdik onu. Boş zamanlarda durmadan kitap okurdu ve yazardı. Turgut'un yüzü aydınlandı. Yeni harman paketini uzattı ihtiyar görünüşlü memura. Daha daireye girer girmez ihtiyarlıyorlar. Şimdi nerede diye sordu. Etlik'teki yeni binada onlar. Kısım şefi oldu. Çalışkan çocuktur. Benden selam söyleyin. İbrahim Gülerce dersiniz. Sarı İbrahim değil o anlar. Nasıl oldu da hemen hatırlayamadım. Halbuki... Güneş ışığı altında tozluymuş gibi duran sarı kirpiklerini kırpıştırdı. Süleyman kargı ya. Artık 3 gün kendine gelemez. Turgut adamı kendi haline bıraktı. Selim Işık, okuldan arkadaşım. Turgut kelimeleri bulmakta güçlük çekiyordu. Merdivenleri koşarak çıktığı için de nefes nefeseydi. Bu karşılaşmayı önceden çok düşündüğü, hayalinde yaşattığı için şimdi ne yapacağını, nereden başlayacağını bilemiyordu. Selim'in adını söyleyince Süleyman Kargı'nın gözlerine bir an bakabilmişti. Hayır, bilmiyordu Süleyman Kargı. Telaşı içinde bunları anlar gibi oldu. Biraz sakinleşti. Hemen söylemese de olurdu. Başımı hep böyle öne eğersem şüphelenecek. Fakat aslında söylemeyi, anlatmaya gelmedi mi buraya? Süleyman Kargı'ya baktı. Selim gibi uzun boylu, zayıf, aynı yapıda. Gözleri biraz daha büyük olsaydı güzel adam denebilirdi. Gene de yakışıklı. Bu uzun ve karışık saçlı adamı nasıl şef yapmışlar? Masasının üstü çok düzenli, ondan olacak. Sizden bahsederdi dedi Süleyman Kargı'ya bir şey söylemiş olmak için. Aceleyle ekledi. Dün kağıtlarımın arasında Selim'in terhis tezkeresini buldum. Oradan öğrendim hangi dairede çalışmış olduğunu. Süleyman Kargı Turgut'a baktı, bekledi. Turgut ağlayacağını hissetti. Ağlamadan söylemek istedi. Kendine yabancı gelen bir sesle konuştu. Selim öldü dedi. Kendini öldürdü. Süleyman Kargı sigarasından çektiği dumanı dışarı bırakamadı. Sonra burun deliklerinden çıktı duman yavaşça. Nasıl olur? Elini sinirden oynayan ağzının yanına bastırdı. Anlamıyorum. Ne olur anlatın. Turgut da anlattı. Süleyman Kargı'nın yaşlı gözlerine bakamadı. Bakarsa ağlayacağını sezdiğinden gözlerini yere dikerek anlattı. Söylemek istediklerinin hepsini söyleyemeden anlattı. Arada Süleyman Kargı Allah'ım nasıl olur dedi sadece. Turgut'un sözleri bitince de pencereye doğru yürüdü, başını çevirdi. Selim, dost dedi. Nasıl yaptın bunu? Sözlerini bitiremedi. Omzunu duvara bastırarak öylece kaldı. Nasıl yaptın bunu Selim dost? Ağlıyordu. Kim bilir ne güç gelmiştir sana bunu yapmak. Allah'ım nasıl izin verdin buna? Turgut'a döndü yaşlı gözlerinden utanmadan. Bilmezsiniz nasıl tanırdım onu. Eline baktı. Nasıl tuttun o soğuk şeyi? Kelimeyi Turgut'un bulmasını istiyormuş gibi onun yüzüne baktı. Zorlukla söyledi. Tabancayı. Derin bir soluk aldı. Aylardır yazmadı bana. Yazamadı demek. Ben kim bilir ne aptalca bir şey yapıyordum o anda. Turgut'u görmüyordu artık. Süleyman Kargı durmadan anlatıyordu. Her şey çok iyi başlamıştı. Şiir yazıyorduk mesela. Tozlu yollarda saatlerce dolaşıyorduk. İçki içiyorduk ve tartışıyorduk. Bir keresinde çok sarhoş oldu ve beni ilk gördüğü zaman hiç hoşlanmamış olduğunu itiraf etti. Öpüştük. Onu çok seviyordum ve şımartıyordum. Bazen de azarlıyordum hiç sebep yokken. Çok gençti. Bir bakıma çok cesurdu ve aynı zamanda çok çekingendi. Daha çok ben konuşuyordum. Dairedeki arkadaşlar bu durumu görselerdi çok şaşarlardı. Yanımda hiç konuşmadan başı önüne eğik yürümesine dayanamıyordum. Şimdi hiç dayanamıyorum. Onu elinden tutup gezdiren bir büyüğüydüm sanki. Ondan sorumlu hissediyordum kendimi. Selim de bu duyguyu bana bilerek veriyor gibiydi. Sorumluluğum hoşuna gidiyordu. O büyük ve insanın içinde kaybolduğu şehirde onu çok üzmüşlerdi arkadaşları. Fakat gözlerime bakınca her şeyi unuttu ve affetti. Saçmalıyorum galiba. Güzel ve acıklı şeyler söylemek istiyorum oysa. Elleriyle gözlerini sildi. Artık konuşmaya hiç hakkım kalmadı gibi geliyor. Bir kurşun kalemi hırsla duvara bastırarak ucunu kırdı. Alnını duvara dayadı. Kim bilir nasıl canın yanmıştır Selim dost. Gerçek dost. Turgut'a döndü.